Değerli dostlarımız merhaba. Düşünce Günlüğü programıyla karşınızdayız. Ben Ali Can. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Kıymetli dostlarımız, bugün aile politikaları ve siyaset ilişkisini, siyasetin aldığı tavrı konuşacağız hocamızla birlikte. Biliyorsunuz gündem ittifaklarla Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanırken ittifaklarla meşgul. Tabii partilerin ve ittifakların, Cumhur İttifakı'nın, Millet İttifakı'nın politikaları söz konusu. Bu politikalarla oy isteniyor, seçmene yaklaşılıyor ya da seçmen tavırları bu politikalara göre belirleniyor. Bunlardan birisi de aile politikaları. Tabii geniş bir konu. Aileyle ilgili kanunlar var. İstanbul Sözleşmesi var, yine bu meseleyi ilgilendiren İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden gündeme alınması ya da alınmaması. 6284 sayılı kanunla ilgili tartışmalar var. LGBT dernekleriyle ilgili tartışmalar var. Dolayısıyla bu konuda taraf olan partiler ya da karşıt olan partilerin siyasi tutumları söz konusu. Son yine tartışılan bir mesele de Cumhur İttifakı'nın genişlemesi üzerinden Yeniden Refah Partisi ile yapılan görüşmelerde Yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı kadına ve aileye yönelik, kadına şiddete yönelik bir kanun, bu 6284 sayılı kanun, kadına şiddetin önlenmesine dair bir kanun. Tabii burada bazı ibareler var, bazı maddeler var bu kanunda. İşte kadının beyanı esastır meselesi de yine bu kanuna atfedilen bir mesele. Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olmak için 6284 sayılı kanunun kaldırılması şartını koştuğuna dair medyada haberler çıktı. Bunun üzerine AK Partili Özlem Zengin ve Aile Bakanı, 6284 sayılı kanun bizim kırmızı çizgimizdir, bunun değiştirilmesi teklif dahi edilemez mealinde cümleler kurdular. Tabii bununla birlikte mesele aile olunca başka yan konular da gündeme geliyor. Bugün bu aile politikaları ve siyaset ilişkisini kıymetli hocamla birlikte değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim.
Hocam evet, yani bu aile meselesi muhafazakarların, işte karşısında liberallerin ya da sol partilerin konum aldığı, bu politikalar karşısında konum aldığı önemli bir mesele. Aile meselesi, LGBT meselesi, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden dönülüp dönülmeyeceği meselesi böyle konuşuluyor. Fakat çok da gün yüzüne de çıkarılmamaya çalışılıyor. Çünkü Türk halkının, hani Müslüman Türk halkının bu konuda kırmızı çizgilerinin olduğu, taraf olacağı bu meselede varsayılıyor. Belki Millet İttifakı çok muhafazakar seçmeni ürkütmemeye çalışıyor. Cumhur İttifakı'ndaki partiler tahkim etmeye çalışıyorlar bu konudaki duruşlarını. Genel olarak ben biraz ayrıntıları soracağım ama bu tartışmalar hakkında ne söylemek istersiniz aile politikalarıyla alakalı olarak?
Şimdi dünyada da aslında çok gündeme gelen konular bunlar. Hakikaten Avrupa'da, Amerika'da başlayarak dünyaya yayılan, ailesizliği adeta öne çıkaran, kadını merkeze alan, cinselliği merkeze alan ama beraber yaşamak, aile olmak, evlat olmak, baba olmak, anne olmak, bu rolleri adeta dağıtan, çok saf bir bireyliliği öne çıkararak hareket eden bir akım var, yaklaşım var, felsefe var. Bu Avrupa'da, Amerika'da destekleniyor. Bunun etrafında gelişen yaklaşımlar dünyaya da çeşitli tartışmalara neden oluyor. Aslında dünyanın büyük bir kısmı, diyelim ki işte Macaristan buna karşı çıktı, Putin, Rusya buna karşı çıktı.
Polonya karşı çıktı.
Dünyanın çoğu aslında bunlara karşı olumsuz bir tutum, aileden yana bir tutum içinde. Türkiye'de bu tartışmalarda bölündü adeta. Türkiye'nin bölünük konuları var ya hani,
evet,
deniyor.
Evet.
Yani laik efendim dindarlık, laiklik, ondan sonra Sünni Alevi. Şimdi bir konumuz da bu oldu yani.
Evet.
Üzerinde bölündüğümüz, kültürel bölünme yaşadığımız, siyasal bölünme yaşadığımız bir konu haline geldi. Aslında halk düzeyinde böyle bir bölünme yok. Fakat daha çok Türkiye'nin beyaz elitleri, Türkiye'nin daha çok Avrupa düşüncesini tümüyle benimseyen, Amerika kültürünü tamamıyla benimseyen kesimler, tüccarlar, elitler, siyasetçiler, bunun da Türkiye'de yayılmasını bir özgürlük meselesi, bir hak meselesi olarak görüyorlar ve bu dava çerçevesinde savunuyorlar. Türkiye'de topluma baktığımız zaman toplum, evet, yani boşanmalar artıyor. İşte aile ciddi anlamda kan kaybediyor. Ciddi bir dönüşüm var. Avrupa'dan, Amerika'dan etkilenen, popüler kültüründen etkilenen bir Türk toplumu var. İşte burada muhafazakarların siyasal tutumu çok önemli. Çünkü muhafazakarlık adı üzerinde muhafaza eden.
Evet.
Neyi muhafaza eden? Geleneği, örfü, değerleri muhafaza ederek modernleşmeden, kalkınmadan, siyasetten yana olan bir tarz demek muhafazakarlık,
evet,
aslında. O nedenle bütün dünyada muhafazakar siyasetler aileyi çok önemserler. Aileyi çok savunurlar mesela. Eşcinselliğe karşı, cinsiyetsizliğe karşı, bunları normalleştiren akımlara karşı mesafeli dururlar.
Yani sadece İslam'la, İslam ülkeleriyle alakalı bir mesele değil.
Değil.
Avrupa'daki
değil.
Sağ partiler, Amerika'daki kimler hocam?
Konservatif deniliyor, muhafazakar, evet, partiler.
Cumhuriyetçiler herhalde.
Cumhuriyetçiler deniliyor.
Evet,
veya
Cumhuriyetçiler
işte
Amerika'da
deniliyor.
Evet, daha çok
din
taraf oluyorlar.
Okursak,
evet. Aslında bu mesele sadece İslam toplumlarıyla, İslam ülkeleriyle, Müslüman olan ülkelerle alakalı bir mesele değil.
Değil.
Rusya'da dahil,
tabii,
buna. Rusya'da,
tabii,
Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın başka.
Tabii.
Çin'de hocam mesela.
Tabii.
Bu sadece muhafazakarlık üzerinden de değil, demografik politikalar üzerinden de, nüfus politikaları üzerinden de okunan bir şey değil mi hocam?
Ya birçok farklı boyutlarda okunabilir. Mesela 60'larda kürtaj meselesi var dünyada.
Evet.
Birleşmiş Milletler'in, Ford Vakfı'nın desteklediği, dünyada en son mesela 94'te konferansı Kahire'de yapıyorlar. Yani düşün. Arkasında aile planlamaları,
evet,
geliyor.
Evet, evet.
Yani hatırlarsınız.
Ezher Üniversitesi'nden fetva aldılar.
Fetva aldılar. Aile planlaması.
Evet.
Son konferansı orada yaptılar çünkü.
Doğru.
Yani bakın. Ama fikirler nereden geliyor? Birleşmiş Milletler, Ford Vakfı, Avrupa, Amerika buradan geliyor. Şimdi eşcinsellik yükseldi. Toplumsal cinsiyet eşitliği. Yani bu çerçevede gündeme geliyor. Ve burada yine aile ciddi anlamda birinci derecede bununla muhatap olan bir alan. Ve bu bütün Türkiye'de alt üst ediyor. Hele hele bir dönem HDP'nin belediyeleri vardı. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP'nin belediyeleri var. Hala var. Bunlar da bunların çalışmalarına destek verince ve ciddi anlamda birden binlerce insan yürüyüşler yapınca tabiatıyla, ya bu Türkiye'de ne oldu, nereye gidiyor, herkes eşcinsel mi oldu falan diye kaygı duymaya başladı.
Evet.
Özellikle yani milliyetçi kesimler, muhafazakar kesimler. Hatta bu muhafazakarlık, kültürel muhafazakarlık CHP'nin içinde de var kısmen. Yani aileden yana olan Kemalistler de bir takım insanlar var. Aileden yana olan, aileyi önemseyen.
Evet.
Şimdi burada Türkiye'ye baktığımızda tabii muhafazakarlığın çok temel bir ayağıdır aile. Ailenin varlığı.
Evet.
Anne olmak, baba olmak, evlat olmak, beraber hayatını sürdürmek. Fakat bu yeni akımlar bunu önemsemiyorlar. Bir dişilik ve erillik tartışması gündeme getiriyorlar.
Evet.
Erkek olmak, kadın olmak. Erkek hep ezendir, hep baskıcıdır, hep otoriterdir. Kadın da hep ezilendir, hep dışlanandır, hep damgalanandır. Dolayısıyla ne yapmak lazım? Bundan çıkmak için kadını öne çıkarmak lazım. Erkeği de dışlamak lazım.
Ona da pozitif ayrımcılık kılıfı.
Buna da pozitif ayrımcılık diyorlar.
Evet.
Türkiye tam da bu tartışmaların üzerinde yaşıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin muhtevasından daha çok bu dediğimiz genel yapıyla birlikte tartışmalar yürütülüyor. Şimdi tabii Aile Bakanlığı kuruldu Türkiye'de. Niye Aile Bakanlığı kuruldu? Mesela Kadın Bakanlığı denseydi. Çünkü Türkiye'de muhafazakar bir siyaset var. Muhafazakar siyaset aileyi önemsiyor. Madem ki boşanmalar fazla, madem ki ailede ciddi sorunlarımız var, biz o zaman bu aileyi tahkim edelim, ihya edelim, güçlendirelim. Değil mi? Spotlarında da Aile Bakanlığı'nın hep böyle geçiyor.
Evet.
Güzel bir şey. Doğru bir siyaset teorik olarak. Fakat pratikte bunu çok başaramadı muhafazakar siyaset. Çünkü bakanlığına getirdiği insanların vizyonu, ufku daha çok kadınla, daha çok feminizmle yakınlaşan, belki feminist diyemeyiz ama ona yakınlaşan, kadını merkeze alan.
Ve hocam en önemlisi de çıkarılan kanunlar. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin kabul edilmesi.
Tabii.
Ardından bu 6284 de o İstanbul Sözleşmesi'nin rüzgarıyla çıkan bir kanun.
Evet, şimdi zaten.
Biz hocam isterseniz hem kıymetli dostlarımızın da hatırlaması hesabıyla. Yani biz çok konuştuk sizinle bu meseleyi.
Evet,
bu İstanbul Sözleşmesi'ni parça pinçik ettik biz
evet,
burada. İngilizce metinleriyle, Türkçe metinleriyle.
Evet.
Ne vardı? İstanbul Sözleşmesi'nde bir şiddet tanımı var. O aynen bu 6284'e de geçti. Yani şiddeti fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet diye böyle çok muallak.
Yani her şey şiddete giriyor. O kadar geniş tanımlıyor ki
böyle
artık.
Bir tanım. İstanbul Sözleşmesi'nde bu eşcinselliğin toplumsal cinsiyet eşitliği altında bu kimliklerin de tanınması
cinsel
meselesi vardı.
Cinsel yönelim ifadesi
bunların
normalleştirilmesi.
Sözde namus, töre, din gibi
evet,
geleneksel
ifadeler.
Kurumların yani din gibi çok önemli bir kurumun böyle sözde namus gibi ifadelerle tahfif edilmesi meselesi vardı.
Yani orada
vardı.
Gelenek, namus, örf bunların hepsi olumsuz ifadeler olarak kullanılıyor.
Ve yine önemli bir mesele de hocam bu kadının beyanı esastır meselesi de çok kullanılıyor. O da yine bu 6284 sayılı kanunun 30. maddesinin 3. fıkrasında şöyle bir ibare yer alıyor. Koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için yani kadının evden eşin evden uzaklaştırılması, tedbir konulması, bir takım davaların açılabilmesi için şiddetin uygulandığı hususunda delil veya belge aranmaz. Yani kadının beyanı esastır burada deniyor.
Sonucu
bu çok
çıkıyor.
Eleştiriliyordu. O şiddet tanımı çok eleştiriliyordu. Ama bunların üzerinden sanki muhafazakarlık, Türkiye'de muhafazakarlık kadına şiddeti savunuyor. Meşru görüyor, görmezden geliyor gibi söylemler geliştirildi.
Bir kara propaganda üretiliyor.
Kara propaganda var.
Bu kara propagandayı üretiyor ki siz onun dediğini kabullenesiniz. Yani bakın siz kadına karşısınız, siz kadının kadının şiddetin uygulanmasına taraftarsınız gibi uç söylemlerle taarruzda bulunularak muhafazakar kesimlerin bu konularda onların dediği yere gelmesini istiyorlar.
Evet.
Şimdi burada tabii yeniden niye bu tartışmalar oldu? Çünkü yeniden Refah Partisi bir takım tekliflerle AK Parti'ye gitti.
Evet.
Cumhur İttifakı'na. Burada asıl gündeme gelen şey yani efendim İstanbul Sözleşmesi meselesi, bu kadının beyan meselesi ve yine kadına nafaka meselesi.
Evet.
Bu konular gündeme gelirken iki tepki ortaya çıktı muhafazakar siyasette. Bir aile bakanı, aileyi temsil eden en önemli otorite dedi ki biz bunların tartışmasını bile gündeme getirmeyiz.
Evet.
Bu ifade çok problemli bir ifade.
Evet.
Yani çünkü bütün kanunları insanlar yapar. Beşer yapar. Beşerin yaptığı.
Evet.
Bu kanunlar da öyle.
Niye tartışılmasın?
Dolayısıyla beşerin yaptığı bütün kanunlar da tartışılır.
Evet.
Yani biz bugün anayasayı tartışıyoruz. Yeni anayasa yapmaktan bahsediyoruz. İşte Ayasofya ile ilgili kanun vardı. Tartışıldı, değişildi. Gayet de güzel oldu. Dolayısıyla bu aile ile ilgili de bir takım kanunlar varsa tartışılması, yeniden müzakere edilmesi, revize edilmesi, belki kaldırılması gerekmiyor ama revize edilebilir. Bu normal bir şey.
Evet.
Yani memnuniyetsizlik duyan insanlara da kulak vermek zorundayız. Ama kalkıp bunu mutlak bir kutsal vahiy metniymiş gibi tartışılmaz diye bir ifade kullanmak çok garip bir şey. Kendini mutlak görmek, mutlak bir otorite olarak yansıtmak gibi bir tutum ortaya çıkıyor. İkincisi yine bu bizim kırmızı çizgimizdir dendi.
Özlem Zengin Hanım dedi. Yani grup başkan vekili söylediniz. Tokat milletvekili.
Şimdi sonuçta yani biz mesela biz geçmişte bunlara oy verdim ben. Ama beni temsil eden bir vekilin kalkıp kırmızı çizgi demesi bana garip geliyor. Yani benim için, ben Müslüman olduğum için kırmızı çizgi vahiydir. Peygamberin sünnetidir. Onun dışında bütün çizgiler tartışılır. Onun dışında bütün çizgiler silip yeniden yeni çizgiler yazılabilir, çizilebilir. Şimdi neden böyle diyorsunuz? Yani nereden çıkıyor bu? Hangi zihinden çıkıyor? Hangi ufuktan çıkıyor? Bu muhafazakar aile düşüncesine çok ters olan bir şey. Yani çıkıp şu ifadeyi kullanabilirsiniz. Yani biz efendim bu kadınların şiddete uğramasının engellediğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili eleştirilerde, önerilerde bulunursanız böyle böyle sıkıntılar doğabilir. O nedenle yapmayalım böyle bir şey.
Bir de tabii mesela çok böyle çok genel hocam bu kanunların isimleri üzerinden de isimler böyle çok pozitif. Kadına şiddetin önlenmesi.
Tabii ki.
İstanbul Sözleşmesi de böyleydi biliyorsunuz. Ama bir sürü maddesi var mesela bu 6284'ün. Dolayısıyla herkeste de bir hukuk nosyonu yok. Yani ben bunların yeterince şeffaf tartışıldığını da düşünmüyorum. Hocam kısa bir ara verelim isterseniz. İkinci bölümde konuşmaya devam edelim. Değerli dostlarımız şimdi Düşünce Günlüğü programımıza kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından aile politikaları ve siyaset ilişkisini tekrar konuşmaya devam edeceğiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Kıymetli Erkam TV ve Erkam Radyomuzun dostları tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programımız devam ediyor. Bugün aile politikaları ve siyaset ilişkisini konuşuyoruz. Programımızın ilk bölümünde ittifaklar arasında bu meselelerin özellikle İstanbul Sözleşmesi 6284 sayılı kanuna yapılan atıflar, lehde aleyhde olma meseleler üzerinden konuşmaya devam ediyoruz kıymetli hocamızla beraber. Hocam siz de az önce beyan buyurdunuz. Yeniden Refah Partisi ile Cumhur İttifakı'nın bir görüşmesi var. Yeniden Refah Partisi'nin bu 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını istediğine dair bir diktesi olduğu söylendi. Sonra oradan da Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydan galiba o dedi ki biz bu açıklamamız çarpıtıldı. Biz bu kanunun toptan kaldırılmasını istemek gibi bir talebimiz olmadı. Biz istiyoruz ki süresiz nafaka kaldırılsın ve zina tekrar suç sayılsın tarzı bir açıklama yaptı. Yani biz aslında kadına şiddeti konuşuyoruz ama demek ki muhafazakarların zihninde süresiz nafaka meselesi var.
Var.
Zinanın tekrar suç sayılma meselesi var. İşte bu LGBT sapkın akımlar, o derneklerin kapatılması var. Bir sürü mesele var. Yani aile politikası deyince biz sadece böyle gözümüzde bir çekirdek aile tahayyül ediyoruz ama yani aile politikası bir sürü şeyle ilgileniyor
bağlantılı,
değil mi hocam?
Çok bağlantılı. Çok bağlantılı bir şey. Orada zaten mesele olan bir bu uzaklaştırma ile ilgili kanun var ya.
Evet.
Bu Türkiye'de bizim toplumsal kültürde erkeğin uzaklaştırılması anlaşılmaz. Erkek şöyle anlar. Evinden atılmak.
Evet.
Evinden atılmak çok acı veren bir şey. Yani kültürel olarak hani bir Türk erkeğini düşündüğümüz zaman evinden atılmak adamı öldürmek gibi bir şeydir yani.
Evet, evet. Ve hakemlik İstanbul Sözleşmesi hatırlar mısınız hocam? Hakem de olunmayacak, barıştırılmayacak diyor.
Yani bu çok bir şey, garip bir şey. Ya biz obusmanlığı niye geliştirdik? Obusmanlık sistemi güzel bir sistem. Gerçi avukatlar da onu alıp kendilerine yonttular ama ayrı bir şey. Yani tabii ki hakemler olacak. Tabii ki kültürümüzde ya sosyologlar araştırıyor. Efendim Müslüman toplumlarda kan davaları, namus davaları, diğer olayları işte din adamları elçi olarak, barış elçileri olarak çözüyorlar. Ne güzel. Mahkemeye ihtiyaç kalmıyor. Bu kadar bürokrasiyi devreye sokmuyorlar. bizim kültürümüzde bile bunlar varken sen kalkıp bunları kaldırıyorsun yani. Ne demek bu şimdi? Sen demek ki aileye karşısın. Yani bu kadının beyanının esas alması problemli bir şey.
Evet.
Bunun revize edilmesi lazım. Kadın şiddete uğruyor. Kadın şiddete uğradığı zaman aciz kalıyor. O zaman bunun için tedbir alınması gerekir. Erkeği bunu yapmayacak bir hale getirilmesi lazım. Bunun için de yapılması lazım. Yani şahitler olması gerekir diyebilirsiniz, başka bir şey diyebilirsiniz. Ama mevcut bu kanunla devam ederse ki pratiklerini de görüyoruz. Yani kocasını sevmeyen, ayrılmak isteyen.
İstismar edebilir bu kanun. Delil ve belge istenmez diyor hocam.
Davranmak isteyen,
evet.
Onun canını acıtmak isteyen. Rahatlıkla diyor ki bana şiddet uyguladı, bilmem ne uyguladı. Ondan sonra bir sürü sorunları erkeğe atabiliyor. Bu defa da erkek burada mağdur oluyor. Şimdi nafaka meselesi çok daha ciddi bir mesele. Ömür boyu nafaka diye bir saçmalık olmaz. Hiçbir Avrupa ülkesinde de yoktur.
Evet.
İslam hukukunda da yoktur.
Evet.
Ya ne medeni batı hukukunda var ne İslam hukukunda var. Şimdi siz buraya beraber karar veriyorlar evlenmeye insanlar. Evleniyor. Ondan sonra bir süre sonra diyor ki biz anlaşamıyoruz, ayrılacağız. Ama sen bana bakacaksın. Neden? Maaşın mı yok? Gelirin mi yok? Tamam. Bir mesuliyeti olur o zaman. Ondan sonra çocuğun mu var? Çocuğa kadın bakacaksa tamam. Çocuklarına bakma konusunda babanın bir mesuliyeti var. Yok kadın da çalışıyor. Erkek de çalışıyor ama erkekten nafaka alınıyor.
Erkek sonra tekrar evleniyor.
Tekrar
yani
evleniyor erkek.
İki aileye bakmış
iki
oluyor.
İki aileye, iki kadına bakmak zorunda kalıyor. Bir sürü ikinci defa evlenen kadınların bu kadınlardan şikayetleri var. Ciddi anlamda yani. Yani benim kocam evli olmadığı halde hep ona nafaka ödediği için biz geçinemiyoruz diye dert yanan kadınlar var. Bunlar ciddi haksızlıklar. Başka kadınları da düşünmemek, erkekten öç almak üzere konulmuş bir kanun.
Evet.
Açıkçası yani. Bu yani ömür boyu nafaka çok ciddi bir haksızlık, çok büyük bir adaletsizlik.
Evet. Zina bu, meselesi de hocam aynı şekilde.
Yani zina meselesi biz
belki
İslam inancıyla bakarsak.
Onu en başa yazmamız lazım.
Biz tabii ki yani zinaya karşıyız. Allah'ın haram ettiği bir şey. Ama Türkiye'de insanlar yani bizim gibi düşünmüyorlar, inanmıyorlar. Hukuk sadece bize göre yapılamaz orada. O nedenle daha orta bir yol bulunabilir. Yani evin, mesela insanlar orada da zina diyelim eve yansımışsa, kanıtlaması ne demek? O kişinin eve yansıtması, aşina hale getirmesi veya kadının da yapması.
Evet.
Aynı şekilde. Bunlarla ilgili de tümüyle kaldırmak yerine belki o kanunun revize edilmesi lazımdı.
Evet.
Hakikaten.
Evet. Hocam.
Aldatmak dersin, zina demersin. Aldatma,
evet.
Aldatmanın bir engelleyici şeyi olmalı.
Evet. Evet.
Durumu olmalı.
Evet. Muhafazakar kadınların bunlara böyle taraf olmasına ne dersiniz hocam? Yani işte kademin bu işi tarafı olması, Özlem Hanım gibi hani böyle...
Dindar
aynı zamanda yani.
Ama Özlem Hanım yani bu kadınların
evet.
Birçoğu mesela boşanmış veya evlenmemiş. Veya
evet.
Ciddi sorunlu evlilikler yaşamış. Kimsenin şahsiyetini zedeleyici konuşmak istemiyoruz ama böyle de bir tecrübe var. Artı bu hanımefendiler, bu çevreler Avrupalı'yla bir takım projeler yapıyorlar. Avrupalı bu kadınlarla, diğer STK'larla bir araya geliyorlar.
Evet.
Onlara daha yakın, daha sempatik gözükmeye çalışıyorlar.
Yani o para kaynaklarının bütçelerin devamı açısından mı diyorsunuz?
Çok önemli. Bunlar çok etkileyici. Türkiye bugün çok ciddi anlamda Avrupa'nın para kaynaklarını kullanıyor. Akademiyada da bu böyle. Projeler yapıyorlar, Avrupa Birliği'nden destek alıyorlar. Milli eğitimde proje yapıyorlar, Avrupa Birliği'nden destek alıyorlar. Şimdi biz 200 yıldır bu gavura el açıyoruz Ali Bey.
Evet.
250 yıldır hatta gavura el açıyoruz. Gavur parasıdır diyoruz. Alalım kullanalım ama işimize gücümüze bakalım. Kağıt üzerinde kabul edelim ama biz onu kendimize uydururuz. Sümen altı ederiz. Devletimiz öyle düşünüyordur yani. En seküler dönemlerde belki böyle düşünüyordu yani, söyleyeyim. Şimdi muhafazakar siyaset de öyle düşünüyor. Ya Türkiye'nin ekonomisi kötü, gidişatı iyi değil.
Evet.
Ekonomik olarak.
Evet.
Bu paradan da yaralanma hakkımız var. Avrupa ile yaptığımız
anlaşmalar. Ama onların da böyle şartları var.
Biz de o kanunları kağıt üzerine kabul ederiz. Sümen altı ederiz. Kendimizi uygulamada değiştiririz. İşimize gücümüze bakarız. Fakat şöyle bir şey var. Onların buradaki temsilcileri var. Onlar gibi inanan aydınlar var, çevreler var, STK'lar var, partiler var. Dolayısıyla onlar takipçi oluyor. Onlar yapmaya devam ediyor aynısını. O zaman onlarla bir çatışma yaşıyorsunuz.
Mankurt aydınlarımız var yani.
Tabi. STK'lar var, aydınlar var. O para, temsil edilme, kendi kurumunu, platformunu, vakfını çalıştırma, sürdürme, proje yaptığını gösterme, kamuoyunda bir temsil ve otorite olma, bütün bu imkanlar sağlanıyor bu ilişkilerle.
Evet, evet.
Şimdi Türkiye burada karar vermeli. Yani gavurun parasını alalım, yola verelim, yapalım, bina yapalım, kanalizasyon yapalım. Ama bu gavurun parasını alıp da ailemizle ilgili projeler yaparsak ne olur?
Evet. Hocam.
Bu kanunları yaparsak ne olur?
Evet.
Düşünmemiz lazım bunlar üzerinde.
Şimdi hocam tabii Türkiye'deki sol partilerin CHP başta olmak üzere bu tür aile politikalarına taraf olması, İstanbul Sözleşmesi'ni savunması, 6284 sayılı kanunun bu tür problemli maddelerine taraf olmasını falan hani anlayabiliriz. Yani dinle, gelenekle mesafeleri,
belki sol politikaların, karşılar kimi yerlerde,
tabii dünyadaki sol partilerin
yani açıkçası
bu işlerdeki tavırları, işte bu bireysel özgürlüklerin getirdiği yeni dalgalar, bunların hepsini anlayabiliriz. Şöyle bir durum var Türkiye'de, hani yayından önce de konuştuk ya, şimdi bu Millet İttifakı'nda 5 tane sağ parti var hocam. İşte Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet
Partisi,
İyi Parti ve Demokrat Parti. Evet, çok bu şeylere yansımadı, o mutabakat metinlerine. Ben baktım hani LGBT ile ilgili, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili, orada da Saadet Partisi'ni belki biraz şey görüyorlar bu konuda. Ayak direyeceğini varsayarak, sert gördükleri için gündeme getirmiyorlar filan. Ama mesela dün Ali Babacan'ın bir açıklaması vardı. Hani ona soruldu böyle LGBT meselesi. Ya biz hiçbir vatandaşımızın yaşam hakkına, seçimine karışmayacağız tarzı bir açıklamada bulundu. Ve genelde bunun arkasından başka mahalleleri de memnun edecek bir açıklama daha geliyor. Ya biz işte tarikatlara, cemaatlere de karışmayacağız. Onların da hakkını savunacağız.
Ya mukayese edilen şeye bak.
Yani işte böyle bir mukayese meselesi var. Bir de hani CHP'nin geçmişte şöyle değerlendirmeleri vardı. Ya türban bizim sayemizde şey oldu. Yani serbest oldu.
Serbest oldu.
Çünkü biz sesimizi çıkarmadık. O sesimizi çıkarmama meşruiyet kazandırdı. Acaba yeni dönemlerdeki siyasetlerde bu aktörler muhafazakarlık eliyle, muhafazakar partiler eliyle LGBT'ye, işte bu tür meselelere bir meşruiyet kazandırma söz konusu olabilir mi? Yani Ali Babacan'ın açıklamaları üzerinden de ne dersiniz?
Davutoğlu da çok net bir tutum almıyor.
Almıyor.
Yani çok doğru diyorsunuz. Bu çok
genelde haklar, özgürlükler üzerinden bir geçiştiriliyor.
Evet.
Şimdi, Alevilerle ilgili mesele yine aynı şekilde hocam. Aynı. Onu ayrı koyabiliriz
bu,
ama.
Yani doğru, hep muhafazakarlar üzerinde konuştuk aile politikalarını, ama bu muhalefette duran, CHP ile yan yana duran bu sağ partiler, muhafazakar, muhalif muhafazakarlar diyoruz. Bunların aile politikaları konusunda net bir tutumları yok. Ve daha çok sol, liberal sol anlayışla eklemlenerek hareket ediyorlar açıkçası. Yani Meral Akşener de biz İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağız diyor.
Evet.
Ondan sonra İstanbul Sözleşmesi kaldırıldığı zaman gidip dava açan Gelecek Partisi'nin siyasetçileri oldu, yöneticileri oldu.
Evet.
Şu gözüküyor, aslında bunlar hani sağ deyince daha milli, daha bu toplumun kültürünü, inancını önemseyen bir kültür, bir bakış açısı akla geliyor. Ama burada böyle bir tutum sergilemiyorlar açıkçası.
Evet.
Sergilemediler. Muhafazakar aile anlayışını savunmuyorlar, savunmadılar. tamamen Avrupa ile Amerika ile entegrasyon tutumu içinde olan, onlara entegre olan, kültürü, anlayışı benimseyen, sol liberal anlayış diyebileceğimiz anlayış çerçevesinde LGBT'ye de olumlu bakıyorlar. Karşı çıkmadıklarına göre veya işte Babacan ifadesine resmen savunma var.
Evet.
Veya aynı şekilde Akşener'in işte hemen İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağız demesi. Bütün bunlar aile politikasında onların kendilerine ait bir politikasının olmadığı kesinlikle. Bu savundukları politika aslında küresel düzeyde Avrupa ve Amerika'nın savunduğu politikadır. Türkiye'de de bunun sözcülüğünü yapan sol liberallerdir. Ondan sonra solculardır, HDP'dir. Aile politikaları konusunda demek ki onlara eklemlenmiş bunlar
evet, yani.
Yani
benim biraz endişem acaba bu sağ dediğin partiler şey eliyle önemli. Mi bir meşruiyet kazandıracak?
Evet, bu çok önemli. Bu sizin dikkat çektiğiniz nokta. Tabii ki Türkiye'de sonuçta muhafazakar, sağ, milliyetçi ana kitledir. Dolayısıyla toplum tarafından karşılanması, benimsenmesi, kabul edilebilmesi için bu camiadan aktörler, insanlar, siyasetçilerle işbirliği yapmak lazım. Onları kabul etmesi lazım.
Yani aslında
o zaman kolay olur diye
düşünüyorlar. Toplumsal değişmeye lokomotif bu kesim değil mi hocam?
Bu kesim kesinlikle.
Hatta biz bazen hocam AK Parti'nin bile Türkiye'de dindarlığı, muhafazakarlığı o eleği genişlettiğine dair eleştirilerimiz var değil
tabii,
mi? Yani
kaygılarımız
bu sanki
var,
kaygılarımız var. Yani bu acaba muhafazakar, İslamcı, dindar bir parti eliyle mi yapılıyor?
Yapılıyor, dönüştürülüyor.
Ya da bak bu devirde bu olmamalı diye eleştirilerimiz var.
Çok doğru.
Yani Başat
çok
aktör
makul,
o zaman
çok doğru
sağ
bir şey dediniz.
Hocam.
Bence hakikaten orada aile politikaları konusunda o sağ siyasetçiler solunla entegre oluyorlar, eklemleniyorlar. Onların söylemlerine eklemleniyorlar. Kendilerini temsil etmiyorlar bence orada. Kendi tabanları da bence bu konuda böyle düşünmüyor yani. Ama onlar şu an daha çok siyasal elitler olarak bir ittifak kurmuşlar. Bu ittifakta bu konularda Avrupa'yla, Amerika'yla ve solla olmak istiyorlar.
Evet.
Uluslararası meşruiyet edinme kaygısı da burada
hocam,
önemli.
Hocam genel bir onunla çok siyaset konuşmuyoruz ama siz de çok konuşmak istemiyorsunuz. Hani bu başkanlık sistemi de ihdas edilirken herkesin kafasında şu vardı. Amerikalılar gibi işte cumhuriyetler, demokrat, cumhuriyetçiler, demokratlar olacak gibi filan. Türkiye'de de ya bir sağ karşısında da sol olur ya da işte sol olur karşısında sağ olur gibi filan. Böyle bir kimliksizleşmeye doğru da gidiyor mu Türk siyaseti? Ne dersiniz?
Aslında,
bu ittifak meselesi dolayısıyla bir menfaat de söz konusu, çıkarlar söz konusu. Bu çıkarları birleştirmek adına bir Türk siyasetinde ilerisi için bir kimliksizlik görüyor musunuz?
Çok ciddi anlamda bir kimlik sorunu var aslında. Kimliksizlik sorunu var. Kimlikçilik ne kadar problemliyse kimliksizlik de o kadar büyük bir problem aslında.
Evet.
Yani tabii büyük yani genel kitle siyaseti yapan partilerin kucaklayıcı olması, genele hitap etmesi, böyle bir dil kullanması normal bir şey. Ama bu beraberinde bir kimliksizlik getiriyorsa çok ciddi bir sorun. Çünkü hele hele şu anki konjonktürde muhafazakar kitleler, insanlar partiyle bütünleşmiş gibi, siyasetle özdeşleşmiş gibi, siyaseti hayatlarının her alanına taşımışlar gibi, her konuda onunla beraber yatıp kalkıyorlar.
Yani düşünceler Türkiye'de fikirler siyaset, bile siyasetle temsil
tabii,
ediliyor.
Tabii temsil ediliyor. Bu durumda eğer siyaset kimliksizleşirse insanlar da kolaylıkla kimliksizleşir. Daha önce bu kadar siyasetle özdeşleşmemiştik. Yani siyasettir işte partidir. Belli çıkarları temsil eder. Belli bir kuzeti var yok. Gideriz oyumuzu kullanırız. Sonra işimize gücümüze bakarız. Cemaatlerimiz var, gruplarımız var, çalışmalarımız var, dergilerimiz var. 90'larda böyleydi yani.
Evet.
Ama şimdi böyle değil. Dolayısıyla bugün bu kadar çok
daha geniş bir alanı
iç içe,
kuşattı
tabii,
siyaset
gelmişiz.
Değil mi hocam?
Siyasetle bu kadar iç içe hale gelmişsek sosyolojimiz, dini çalışmalarımız, faaliyetlerimiz o zaman siyasete de düşen bu konuda idealler konusunda kendisine dikkat etmesidir. kimlikler konusunda kendine dikkat etmesidir. Dikkat etmediği zaman o zaman paradokslar, çelişkiler ortaya çıkıyor. Bu çelişkilerden, bu paradokslardan küskünlükler doğuyor. Siyasete karşı mesafeli olan apolitik tutumlar gelişiyor. Siyasi uzletler doğuyor. Çeşitli şeyler ortaya çıkıyor.
Ya da aşırı radikalleşme ortaya çıkıyor. Aşırı tutuculuk ortaya çıkıyor.
Evet. Yani partiyi küfürle itham etmek, evet, tekfir etmek gibi. Evet. Bunlarla başa çıkmak için hakikaten yani ya siyaseti toplumla biraz mesafeli olarak kurup daha dar bir grupla yapılan bir eylem, bir çatışma, menfaat ve egemenlik mücadelesidir deyip yapmak lazım. Yok böyle değilse, bu bir davadır diyorsak, herkesle ilişkili hale getiriyorsak, o zaman kimlik yönüne, idealler yönüne ve dava yönüne dikkat etmek gerekiyor.
Evet. Hocam, aile politikaları ve siyaset ilişkisinden yola çıktık ama en sonunda yine bir siyaset konuştuk.
Siyasete bizi taşıdınız Ali
Bey. Hayırlısı olsun. Çok teşekkür ederiz hocam. Kıymetli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.